Üçüncü ayrım.
Bu güç onu ürktüğü her şeyin merakıyla kamçılıyordu. Bu gücünün yeniği olarak amcasının çocukları gibi gizli gizli zeytinyağı sürerek çükünü kandırmaya çalışmıştı. Onlar gibi amcasının yatak odasını dinlemenin, gözlemenin fırsatlarını aramıştı. Aygır deposunu seyretmeye giden çocuklara da bu gücün yeniği olarak katılmıştı. Aygır deposuna yaklaştıklarında çocuklar ikişerli üçerli ayrı köşelere dağılmıştı. Çöplüğe bakan yakasının duvarı bir yanıyla yıkıktı. Çocuklar yıkık duvarın çeşitli yerlerine tırmanıp saklanmışlar, avluyu seyretmeye başlamışlardı. Avludaki sırıklara bağlı olan atlar, eşekler, inekler sık sık şar diye sidiklerini bırakıyorlardı. Çiftleşme arzusuyla kişniyor, anırıyor, böğürüyorlardı. Köylülerin getirip avluya bağladığı dişi hayvanları dölleyecek olan damızlık aygır ve boğalar, avlunun arka cephesindeki karanlık damdaydı. Demir mazgallı kapıları açıldığında bu kez onlar başlamıştı bağırmaya. Boyunlarını havaya kaldırıp dişleri arasından bir hırıltıyla soluyorlar, sık sık kişneyip böğürüyorlardı. Öğlene doğru damızlık azman eşeği çıkarmıştı aygırcı başı. Kara, huysuz, yerinde zor zapt edilen bir eşekti. Bir süre damın önünde beklettikten sonra avluya çıkarmış, yardımcısının tuttuğu kısrağın çevresinde döndürmeye başlamıştı. Azman eşek çevresinde dönerken kısrak da boynunu havaya uzatıp köpük köpük akan salyalarıyla uzun uzun kişnemiş ve işemişti. Çevresinde dönen damızlık eşeğe doğru birkaç kez çifteleriyle boş havayı dövmüştü. Kişnemesi, işemesi ve çifteleri durulunca aygırcı başı sabırsız azman eşeği kısrağa doğru yaklaştırmıştı. Dölleyeceği kısrak da gücünün hükümdarlığını ilan edecekti. Sabırsızlığı içinde tepiniyor, penisi uzadıkça uzuyordu. Azman eşeğin dölü kısrakta katırın gücünü yoğuracaktı. Öylesine yoğuracaktı ki artık katırdan sonrası yoktu. Aygırcı başının mazgala çıkardığı azman eşek anırarak şaha kalkıp kısrağın üstüne indiğinde aygırcı başı "Al artık kamasını, saplamaya hazır, kıyağını çek" diye bağırıp damızlık azman eşeği de yardımcısına bırakmış geri geri yürümeye başlamıştı. Onun böyle gelmesinin alışkını olan çocuklar kaçmaya başlamışlardı. Sadece Ali'ydi kaçmayan. Her şeyi unutmuştu. Sindiği duvar aralığından avluyu seyrediyordu. Orada değilmiş gibi unutmuştu her şeyi. Büyümüş gözleriyle bir kuş gibi titreyerek aygıra bakıyordu. Ve birden iki pençe ensesinde kenetlenmişti. Kartala yakalanmış serçe gibi çırpınmış, pençenin biraz daha kenetlemesiyle boynundan kaldırılmış köpek enciği gibi sessiz, güçsüz, kımıltısız kalmıştı. Aygırcı başı duvar aralığından boynundan yakalayıp avluya çekmişti Ali'yi. Yapmacık bir sesle homurdana homurdana döllenecek hayvanların bağlı olduğu çardağın arkasına götürmüştü. Aygırcı başının yardımcısı garip seslerle gülen yarı deli biriydi. Bir ayağı topaldı. Şaha kalkıp kısrağın üstüne inen azman eşeğin havada hortum gibi sallanarak tünelini arayan penisini tutmaya çalışıyordu. O yanından bu yanından azman eşeğin karın altına yaklaşıyor, garip seslerle gülüyordu. Penisini tuttuğu an elindeki yağlı paçavrayla sıvazlayıp kısrağa sokmuştu. Azman eşeğin penisi girerken hayvanların ikisi de boyunları havada bağırmaya başlamışlardı. Aygırcı başının yardımcısı ikisinin de karınlarına şap şap vuruyor, garip seslerle gülüyordu. Gülüşü zaman zaman düdük sesi gibi çıkıyordu. Kısrağın da eşeğin de ağzı köpürmüştü. Azman eşek köpüklü ağzıyla kısrağı boynundan ısırarak altında tutmaya çalışıyordu. Sırada bekleyen diğer hayvanlar da anırıp kişnemeye başlamışlardı. Damızlık azman eşek kısrağı üstünden indiğinde hortum gibi sallanan penisinden döl suyu akıyordu. Anırıp tepiniyordu. Aygırcı başının yardımcısı kovayla yalaktan doldurduğu kara köpüklü suyu azman eşeğin penisine serpmiş, boğuk boğuk gülerek yularından çekip damına doğru götürmüştü. Aygırcı başı Ali'yi bıraktığında Ali ayakları dibine yığılmıştı. Biraz bozuk para ve şeker çıkarıp Ali'nin cebine koymuş, yine ensesinden tutup silkeleyerek kaldırmıştı. Çingene gibi sünnetsizsin, kimseye bir şey söylersen sünnetsiz çükünü de dibinden keserim. Tam kız olursun. Ananı da düzer, ikinize de bu aygırın altına atarım. Söylemez de yine gelirsen daha çok şeker, daha çok para alırsın. Saka piçe söyledi mi bunları sana? O da ayrı bir orospu çocuğu ya diye söylenerek yine yıkık duvarın dibine getirmişti Ali'yi. Sonra savurur gibi kerpiç duvarın diğer yakasına geçirip gitmesi için itelemişti. Saka piçi Zehir'in barlarında çalışan eşcinsel çocuklardan birisiydi. Zehir'in düzenlediği kapalı alemlerde şarkı söylüyordu. Ona bu adı Aygırcı Başı takmıştı. Kentte bu adla tanınır olmuştu. Onu Zehir'e yollayan da Aygırcı Başı'ydı. Erkek Saka ile dişi Kanarya'yı çiftleştirerek elde ettiği kuşlarını esinle bu adı takmıştı ona. Kentte erkek Saka ile dişi Kanarya'yı çiftleştirmeyi başarabilmiş tek kişi Aygırcı Başı'ydı. Kısır olan Saka piçlerinin dünyanın en güzel öten kuşları olduğunu gururla savunuyordu. Eşeğin döllediği kısraktan doğan katırın da dünyanın en kuvvetli kısır canlısı olduğunu söylüyordu. Kentte kahvehanelere geldi mi çevresini hemen insanlar sarıyordu Aygırcı Başı'nın. Uzun uzun kuşlarının hayvanlarının çiftleşmelerini anlatıyordu. Kuşlardan başka dövüş horozlarına da meraklıydı. Haftanın belli günlerinde kuşçuların toplandığı, belli günlerinde dövüş horozcularının toplandığı kahvehanelere gidiyordu. Hayvanlarını her zaman yanında gezdirdiği yardımcısı taşıyordu. Kentte annesi genel evde çalışan Sakapiçi'nin babasının Aygırcı Başı olduğu söyleniyordu. Ali yaşını bulamayan kurumuş gözleri, sesini bulamayan kurumuş boynu, gücünü bulamayan kurumuş ayaklarıyla titriye titriye eve dönmüştü. Sürekli inliyordu, sürekli titriyordu, annesiyle bile konuşmuyordu. Ali'yi öyle görünce annesi de titremeye, inlemeye başlamıştı. Titreye titreye, ileri geri sallanarak inliyordu Ali'nin yanında. Amcasının korkuya kapılan karısı çocuklarını yollayıp kocasını eve çağırtmıştı. Adam telaş içinde gelmişti eve. Ne olduğunu sorup yanıt alamayınca evdeki herkesi dövmeye başlamıştı. Daha sonra eline geçirdiği bir odunla Ali'yi de annesini de öldüresiye dövmüştü. Annesi kucağında Ali'ye kenetlenip yerde iki büklüm dayağın bitmesini beklemişti. İnen darbelerin inleyişleri dışında ses söz çıkmamıştı ikisinin ağzından. Amcası elindeki odunu üstlerine atıp ikisini de avluda öylece bırakıp çıkıp gitmişti. Korkudan ne onlar eve girmişti ne de evdekiler onların yanına gelmişti. O geceyi avluda öylece inleyerek, titreyerek geçirmişti ikisi de. Sabah alacasında ezan sesiyle birlikte evden ayrılmışlardı. Üstlerindeki eski püskü giysilerinden başka hiçbir şeyleri yoktu. Gidecek hiçbir yerleri, hiç kimseleri yoktu. Askerlerin, bekçilerin ve belediye işçilerinin oluşturduğu ekipler sabahın erken saatlerinden başlayarak kentin duvarlarına ve direklerine bayraklar, afişler, flamalar asmışlardı. Ulusal bayram için hazırlık vardı kentte. Okullarda ulusal bayramın geçit töreni için provalar yapılmış, kışla da geçit törenine katılacak askeri birlikler günler öncesinden araçlarıyla, silahlarıyla temizlenip hazırlanmıştı. Yüksek rütbeli ordu komutanları ve devlet büyüklerinin de bayram törenlerinde hazır bulunacakları günler öncesinden kentte duyurulmuştu. Kent sokaklarındaki hoparlörlerden sürekli ulusal marşlar çalınıyor, tüm kent halkı ve yöre köylüleri ulusal gösterilere katılmaya çağrılıyordu. Bayramı izlemeye gelmemenin ulusun düşmanlarıyla işbirliği anlamı taşıyacağı duyuruluyordu. Hoparlördeki yayın sadece ezan saatlerinde kesiliyordu. Belediye ve ordu hoparlörlerindeki ulusal marşlar ve duyurular yerini kısa bir süre için cami hoparlörlerindeki ezana bırakıyordu. Ali ve annesi bayram cümbüsü içindeki kenti titreye titreye geçmiş kentin çöplük yakasındaki Çingene Mahallesi'ne doğru yürümüşlerdi. Annesiyle birlikte bir süre Çingene Mahallesi'nde yaşamıştı Ali. Kerpiçlerden, tenekelerden, taşlardan, tahtalardan çatılmış gecekondu barakalarında yaşıyordu çingeneler. Çöplüğün çevresindeydi barakaları. Ali ve annesini mahalleye geldikleri anda çingeneler onları kendilerinden birileri saymışlardı. Ne bir şey sormuşlar ne bir şey istemişlerdi. Uzun süredir aralarında yaşamakta olan birileriymiş gibi davranmışlardı onlara. Ali, çerçöp içinde birbirine karışmış çingene çocuklarına karışmıştı çingene mahallesinde. Toprak, duman, sümlük, sinek birbirine karışmıştı. Kadın, erkek, yaşlı, genç, müzik, hasta, ölüm, doğum birbirine karışmıştı. Ali ve annesi Çingene mahallesine karışmıştı. Sabahın alacasından başlayıp gün boyu çöplükle eşeleniyordu çingeneler. Hayatta kalabilmeleri için çöplükten ötesi yoktu. Korunabilmenin, gizlenebilmenin, uyuyabilmenin çöplükten ötesi yoktu. Bir şeylerin sahibi olabilmenin çöplükten ötesi yoktu. Ve kargalar, fareler, akbabalar, sırtlanlar, böcekler, kediler, köpekler, evcili oldukları çöplükte birbirlerine karşı hayatta kalabilmenin en vahşi savaşını veriyorlardı. İnlerini de, canlarını da, yemlerini de, döllerini de her an saldırmanın hazırlığıyla pençeleri altında koruyorlardı. Cesaret kalleşlikle at başı gidiyordu. Korunma saldırıyla at başı gidiyordu. Hem cesur hem kalleş, hem korkak hem acımasızca saldırgan olmak gerekiyordu. Kimi günlerde cam parçaları, şişeler, kağıt ve paçavra toplamak için kente gidiyordu çingeneler. Ya sırtlarında bir çuvalla, ya iterek sürdükleri el tezgahlarıyla, ya bir deri bir kemik atların çektiği iki tekerlekli at arabalarıyla kent sokaklarında dolaşıyorlardı. Çoğu zaman köpekleri ve küçük çocukları da onlarla birlikte kente gidiyor, birlikte dönüyordu. Kimi çingene çocukları garajda, sinema önlerinde, çarşıda ayakkabı boyacılığı yapıyordu. Kimi çingene çocuklar kent sokaklarında, garaj yolunda, yolcu otobüslerinde, kahvehanelerde dolaşıp keman ve darbuka çalarak bahşiş topluyordu. Aynı yollarda, aynı yerlerde kimi çingene gençleri ellerindeki torbalardan sigara ödüllü tombala çektiriyordu. Aynı yollarda, aynı yerlerde ve fazladan olarak cami önünde kimi çingene kadınlar kucaklarında afyonlu bebeklerle dileniyorlardı. Geceleri çingene çocuklar kent kuyularından su çalmaya çıkıyordu. Susuzluğun kavurduğu kentin tek damla suyu olmayan mahallesiydi Çingene Mahallesi. Askerler çöplükte yakalamak istedikleri kız erkek küçük çingene çocuklara su dolu mataralarını gösteriyordu. Sineklerin de mahallesiydi Çingene Mahallesi. Başıboş çöplük köpeklerinin de mahallesiydi. Acısının arayanı olmayan bir mahalleydi Çingene Mahallesi. Kentlinin kentin bir parçası saymadığı mahalleydi. Belediyede kaydı olmayan bir mahalleydi. Sayılmayan, nüfusa işlenmeyen bir mahalleydi. Öleni, doğanı bilinmeyen bir mahalleydi. Çingenelere karşı işlenen suçların zaptı tutulmuyordu kent karakollarında. Halkı mezarlığa, okula, hastaneye alınmayan bir mahalleydi. Sık sık alındıkları tek devlet kurumu polis karakolları, işkence odalarıydı. İmam söylevinde, bir çingeneyle cinsi temas kuranın, günahlarından temizlenmek için ayakları altında 7 kat tuğlayı eritene dek kaynar suyla abdest alması gerektiğini söylüyordu. Albay da Çingene Mahallesi'ne karşı uyarıyordu askerlerini. Frengi, uyuz, bel soğukluğu gibi hastalıklara karşı çöplüğe ve kerhaneye düşmemiş köy kadınlarının daha sağlıklı olduğunu söylüyordu. Başçavuş sabah içtimalarında albayın komutlarını esprilerle süsleyip iletiyordu askerlere. Komando askerleri sabah talimlerinde bu sözlere uyaklı bir şarkı eşliğinde koşuyorlardı. Işık da yoktu Çingene Mahallesi'nde, yaşamda. Ali ve annesi çingenelere karışmış, onlar gibi doymaya, onlar gibi korunmaya, onlar gibi dolaşmaya alışmışlardı. Tenekeden, topraktan küçük bir baraka çatmışlardı kendilerine. Ali'nin 9 yaşına değdiği yıldı ki annesi genel evde çalışmaya başlamıştı. Çingene Mahallesi'nden bir genç 7 kadın götürmüştü genel eve. Ali'nin annesi seçilen 3 kadınların biriydi. Annesi genel eve girince Ali de genel evin arka sokaklarında yaşamaya başlamıştı. Yıkık kerpiç evlerden birini kendileri için onarmış 3 arkadaştılar. Üçünün de annesi genel evdeydi. Annesi genel evde çalışmaya başladıktan sonra kente dilenmeyi bırakmıştı Ali. Fakat yine gündüzlerini arkadaşlarıyla birlikte kent garajında, sinema önlerinde geçiriyor, çöplükte dolaşıyor, gece olup el ayak çekildikten sonra genel evin arkasındaki eve dönüyordu. Çingene kızı bulup bahşiş aldığı genç bıçkınları, bahşiş karşılığında polise karşı gözcülük yaptığı tombalacıları, sinemada çocuklara penisini emzirttikten sonra para ve şeker veren yaşlı adamı, garajda bavul çaldırtan hamalları bugünlerde tanımıştı Ali. Hasan'ı da bugünlerde tanımıştı. karanlıktaki kentin sokaklarında Güzel Hasan ve Kız Ali diye çağrılıyorlardı. Çuva esnafın dükkanı önünden geçmemeyi, cami avlusuna yaklaşmamayı, karakollar sokağında dolaşmamayı, subay lojmanlarına sokulmamayı, okulların yollarında gezinmemeyi, belasına bulaşa bulaşa deneyleriyle öğrenmişlerdi. Gün oluyor, günlerce yitiyorlardı. Ne olduklarını, nereye gittiklerini bilen, soran, arayan olmuyordu. Gün oluyor, yara bere içinde kentte görünüyorlardı. Kimi sokaklardan hızlı hızlı geçip gidiyorlar, kimi sokaklarda uzun uzun takılıyorlardı. Garaj, sinemalar sokağı, pazar meydanı, genel ev yolu, çöplük, Çingeneler Mahallesi sık sık dolaştıkları yerlerdi. Mezarlık yolunun duvarlarındaki oyuklarda, ayakkabı astarları içinde, çöplük çukurlarında, yıkık kerpiç evin çevresinde, akıllarının köşelerinde, kasalarında, tasalarında zulaları vardı. Turistlerden aldıkları adresleri, buldukları çaldıkları şeyleri, düşlerini, düşüncelerini, korkularını, sevinçlerini, paralarını, çakılarını, giysilerini, yiyeceklerini bu zulalarında saklıyorlardı. Her birinde bir umut, bir güven saklar gibiydiler. Birbirlerine karşı da gizliydi zulaları. Kırık, bozuk, saatler, bitmiş kalem uçları, gazoz kapakları, zincir parçaları, renkli kağıt parçaları, ipler, şişeler, şişler önemine göre değişik zulalara saklanıyordu. Kimini naylonlara sarıp toprağa gömüyorlardı. Çöplükte eşelenirken, sinemalar sokağında bekleşirken, pazarda dolaşırken, garajda bakışırken, sık sık kapışıyor, öldüresiye dövüşüyorlardı aralarında. Buldukları eşyalarda dövüşme nedeni oluyordu, düşleri, düşünceleri de. Değerli olanın, güçlünün elinde kaldığını kanlarıyla, canlarıyla öğrenmişlerdi. Birbirlerinin hem ayrılmaz parçası, dostu, güveniydiler, hem korkusu, güvensizliği, kuşkusu, düşmanı. Çöplüğün köpekleri gibi hem birlikte dolaşıyorlar hem sürekli hırlaşıyorlardı birbirleriyle. Dayaktan yakınmanın, ağlamanın, doymayı beklemenin, doktora görünmenin, geçmişi düşünmenin yaşamlarında herhangi bir anlam karşılığı yoktu. Böylesi kavramları da yoktu. Defalarca yanı başında soluduğu ölümü bu son kezinde tüm gövdesine taş gibi çökmüş olarak içinde duymuştu Ali. Gövdesi artık kendinin değildi sanki. Kurtulmak istediği bir acı kuyusuydu. Olan ağa olsa, yolunu bilse, bu kuyuyu canıyla doldurup gövdesinden kurtulacaktı. Diken dikendi gövdesi. Çiçekleri acıdandı dikenlerin. Yaz güneşiyle birlikte suyu kurumuş dere gibiydi gövdesi. Çakıl çakıldı. Her çakılı ateş parçası, her çakılı bıçak ağzı, her çakılı akrep, yılan, çıyan yuvasıydı. Dalsız, otsuz, köksüz, ölü toprak gibiydi gövdesi. Kalıp kalıp kurumuş, parça parça ufalanmıştı. Taşlanmış ayna gibiydi gövdesi. Görüntüsü bin parçaya dağılmış, kırık kırıktı. Güçsüzdü, düşsüzdü, cansızdı, yalnızdı. Karakol mahzeninde, sidik çamuru içinde elleri bağlı, ağzı bantlı, kanıyla, bitiyle, karıncasıyla öldürülüp çöplüğe atılacağı, farelere, akbabalara yem olacağı anı bekliyordu. Öldürüleceğini sandığı bir sırada salmışlardı Ali'yi. Gün ışını, göğün karanlığında sancılanırken inildiyen bir grup insan ve arkadaşlarıyla birlikte karakolun mahzeninden çıkarmışlardı Ali'yi. Karanlıktaki kentin minarelerinde sabah ezanı çınlıyordu. Mahzenden çıkardıkları insanları karakolun önündeki yeşil tente örtülü askeri bir cemseye bindirmişlerdi. Cemse tıkış tıkış insan doluydu. Gözleri kör yaşlı dilenciler, kucaklarında çocukları olan dilenci kadınlar, bacakları kolları sakat adamlar, hayat kadınları, eşcinseller, sabıkalı çocuklar tıkış tıkış doldurulmuştu cemseye. İniltilerle, çocuk ağlamalarıyla, öksürüklerle tıkış tıkıştı cemse. Karanlıktaki kentin varlıkları tanınmamış, yoklukları da fark edilmeyecek insanlarıydılar. Sık sık belediye araçlarıyla toplanıp kent dışına atılan, başıboş, sahipsiz köpeklerden tek farkları topluca zehirlenip yakılmamalarıydı. Birkaç asker bekçilerin karakol mahzeninden çıkarıp getirdikleri insanları kaldırıp cemsenin içine iteliyordu. Küfürle, copla, dipçikle iteleyip yeni geleceklere yer açmaları için bağırıyorlardı. James'e, çuval gibi üst üste insanla doldurulduktan sonra arka tentesini kapatıp çengellerine geçirmişlerdi. Askeri cemsenin önünde duran cipte bir başçavuş uyuklamaktaydı. Silahlı iki er vardı cipin yanında. Cemse dolunca erlerden biri başçavuşun uyukladığı ön koltuğun yanında hazır ola geçmişti. Postallarının topuklarını gürültülü bir biçimde birbirine vurarak hazır ola geçen er başçavuşu uyandırmıştı. Başçavuş cipten inip gerneşirken silahlı erler cipin arkasına binmişlerdi. Daha sonra cip önde, James'e arkada hareket edip yola çıkılmıştı. Araçlar karanlıktaki kenti toprak kenar yollarından geçip bozkıra doğru uzaklaşmıştı. Çukurluk taşlık yollarda, toprağı ufalanıp unlanmış düzlüklerde bir saati aşkın bir süre gitmişlerdi. Gün ağarmıştı. Gün ışığıyla birlikte güneş ateş kızgını diliyle bozkırı yalamaya başlamıştı. Bozkırın tek dal tek ağaç olmayan yanan düzlüğünde durmuştu araçlar. Başçavuşun komutuyla Cemse'nin arka tentesini açmıştı erler. Ellerindeki coplarla Cemse'nin yan tentelerine pat pat vurmalarıyla birlikte Cemse'deki insanlar da üst üste patır kütür dışarı boşalmışlardı. Cemse'den boşalan insanları askeri düzen içinde dörderli sıralar durumunda yol kıyısında toplamıştı erler. Bir süre toz bulutunun iyice yere sinmesini beklemişler, sonra erlerden birisi yine başçavuşun cipi yanında hazır ol durumuna geçmişti. Göğünde kargaların uçuştuğu ıssız bir düzlüktü. Çok uzaklardan sanki gerçek değil de düşmüşçesine ancak seçilebiliyordu yükseltiler. Tek dalı, tek otu olmayan çorak bir düzlüktü. Onlardan başka insan yok gibiydi dünyada. Onlardı, karıncalardı, kertenkelelerdi, kargalar ve askerlerdi dünyanın tüm canlıları. Tenlerinde korku kuyusu olmuş bir ürpertiyle yazgılarını beklemekteydiler. Çağrıldığından bir süre sonra başçavuş cipinden inip yanlarına gelmişti. Bir uçtan bir uca tümünü süzmüş, birkaç dakika konuşmaksızın yüzlerine bakmıştı. Sonra bir kez daha gözünü üstlerinde dolaştırmış, bu kez kaç kişi olduklarını sayarak dolaştırmıştı. Sayma işleminin bitişiyle öksürmeye başlamış, boğazından ağzına çektiği balgamı ağzında bir süre çalkalayıp tükürürken toz yeterince sinmeden kendisini çağırdıkları için azarlama duygusuyla askerlere karşı yüzünü ekşitmişti. Daha sonra haklarındaki kararı korkuyla bekleyen insanlara karşı sert bir sesle "Kente geri dönmeye kalkmayın" diye konuşmasına başlamıştı. Sesini bir ton daha yükselterek "Dönmemiz ve kentte tekrar görünmeniz durumunda böyle bir alanda topluca gömüleceğinizi de bilmelisiniz" diye eklemişti. Sonra aynı sözleri sözcüklerin yerlerini değiştirerek birkaç kez daha yinelemişti. Nutkunun sonuna doğru ses tonunu yapmacık bir şefkatle süslemiş, "Sizi serbest bırakıyorum" demişti. Sesini insani bir hava vermeye çalışmıştı. Sonra aynı hava içinde sıkıntılı sıkıntılı soluyup bir sigara yakmış ve cipine binmişti. Bekleşen insanlar araçlar uzaklaşana dek askeri düzen içindeki sıralarını bozmamışlardı. Araçların belli bir uzaklığından sonra birden kaynaşmaya, inleşmeye, ağlaşmaya başlamışlardı. Güneşin kızgın dili daha da kavurucu olup canlarını bozkırın yılanına, çıyanına, faresine, kargasına, akbabasına yem etmeden uzaklardan düşlerine düşen yükseltilere ulaşmak zorundaydılar. Körler yol bulmak, topallar düşmeden yürümek, çocuklar susamadan beklemek zorundaydı. Cemse ile gelirken öleceklerini düşünmekteydiler. Cemse'nin uzaklaşmasıyla canlarındaki en küçük güçlülük kıpırtısını bile yaşamlarının pençelerinde toplamaya başlamışlardı. Bağışlanmış yaşamlarıyla sanki yeniden doğmuşlardı. 5. Elleri olsaydı kiri, kesilirdi kolundan. Kiri, gözleri olsaydı eğer, arınsın diye gövdesi kirden, gözleri oyulurdu yüzünden. Şeytana barınarak olmuş canıydı kiri. Tanrı evinden kovulmuş şeytanı, canına sarınmıştı. Soludukça şeytandı soluklanan, kirdi. Albayın komutuyla başlatılan temizlik harekatında güvenlik güçlerince toplanan insanlar kent dışına atılmıştı. Askeri cemsenin karanlıktaki kente döndüğü saatlerde yerel gazetenin dağıtımı da tamamlanmıştı. Çarşamba günleri kentte pazar kuruluyordu. At, eşek, tavuk, koyun, inek gibi hayvanlarıyla, pazarda satacakları tarım ve hayvan ürünleriyle geceden yola düşen yöre köylüleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pazar yerinde toplaşmaya başlıyordu. Köylüler artık eskilikten dökülmeye başlamış kamyonlara, minibüslere, römorklu traktöre, çoluk çocuk doluşup pazar yerine geliyordu erkenden. Pazar belediyenin panayır alanında kuruluyordu. Büyük panayırlarda, bayramlarda, pazar kurulduğu günlerde alanın bir bölümü eğlence ekiplerine ayrılıyordu. Üzerlerinde Bengal'den yakalanıp getirilmiş dünyanın en büyük boğa yılanı, Büyük Okyanus'un deniz kızı, iki başlı 80 gözlü canavar, dünyanın en şişman kadınıyla en zayıf adamı gibi yazılar, yarı belinden sonrası balık olan kadın resmi, zincirlerle bağlanmış korkunç canavar resimleri olan çadırlar kuruluyordu bu bölümde. Tel cambazları cam yiyen, karnına sis sokan göstericiler, sihirbazlar, falcılar, sigaralara halka attıranlar alanın bu bölümünde toplanıyordu. Eğlence bölümünün kent çarşısına bakan yüzünde çadır tiyatrosu kuruluyordu. Panayır alanının eğlence bölümü kent belediyesince zehire kiralanmıştı. Diğer göstericiler yerlerini zehirden kiralıyordu. Çadır tiyatrosunu ise zehirin kendi adamları kuruyordu. Zehirin çadır tiyatrosu dansözleriyle ünlüydü. Çocuk yaştakinden yaşlısına, zayıfından şişmanına dek her yaşta ve tipte dansözü vardı çadır tiyatrosunun. Pazar kurulduğunda panayırlar ve bayramlarda matineleri sabahtan akşama dek durmaksızın sürüyordu. Çadır tiyatrosunun özellikle çocuk yaştaki dansözleri aynı günün gecesi kışla da askerler için düzenlenen moral gecesi eğlencelerine götürülüyordu. Kentte pazarın kurulduğu çarşamba günkü baskısında yerel gazete yine Hasan'a ilişkin haberlerle çıkmıştı. Hasan'ı kara kıvırcık saçlarıyla gösteren vesikalık bir fotoğrafı vardı. Yanındaki diğer fotoğraf ise Hasan'ın ağabeyleri, ablaları ve eniştesini topluca gösteriyordu. Fotoğrafta Hasan'ın ortanca ağabeyi bir elini zafer işareti yaparak havaya kaldırmıştı. Gazetenin başlığı Hasan'ın ortanca ağabeyinin ağzından "Öldürmek için geç bile kalmıştık" sözüydü. Haberde, "Kentimizde Güzel Hasan diye bilinen cinsel sapık çocuğun aile kararıyla namus temizlemek için öldürüldüğü anlaşıldı" deniliyordu. Ağabeyleri ve büyük ablasının kocası olan eniştesi Hasan'ı öldürme kararını birlikte vermişlerdi. Öldürme görevini Hasan'ın ortanca ağabeyi üstlenmişti. Ortaya çıkması durumunda öldürme olayını yine o yüklenecekti. Uzun süredir evden ayrı yaşayan Hasan'ı eve büyük ablası çağırmıştı. Eve dönmesini, artık dövülmeyeceğini, ağabeylerinin onu bağışladığını söylemişti. Eve gelirse istemesi durumunda büyük kentlere hatta Avrupa'ya gitmesine de yardımcı olacakları sözünü vermişti. Hasan eve geldiği gün ortanca ağabeyi tarafından bıçakla delik teşik edilerek öldürülmüştü. Cinayette kullanılan ekmek bıçağının fotoğrafı da vardı gazetede. Hasan'ı öldürmeyi üstlenen ortanca ağabeyi ifadesinde "Yola getirmemizin olanağı yoktu, doğuştan kadın ruhluydu" diyordu. Aynı mahallede oturan ve kentte üfürükçülüğüyle ünlü Sıddık Hoca'nın isteği de bu doğrultudaydı. Camide, mahalle kahvehanelerinde, sokakta, evlerde Sıddık Hoca'nın olayı yorumlayan sözleri dolaşıyordu. Önemli olan Allah'ın huzurundaki özgürlüktür, saflıktır, temizliktir. Namusunuzu temizlemeniz günah değil, sevaptır. Tanrı'nın verdiği canı almak günahtır. Fakat haşaratın ve şeytanın canını almak günah değil, sevaptır diye yorumlamıştı olayı Sıddık Hoca. Hasan'ın cesedi çöplükte bulunduğunda üfürükçü hoca mahalle camiinde çevresine toplananlara Hasan'ın doğuştan cinsiyetsiz olduğunu söylemişti. Şeytan da cinsiyetsizdir. Her cinsin kılığına girer sözleriyle Hasan'ın içinde şeytan taşıdığını anıştırmıştı. Ortanca ağabeyinin Hasan'ın ölümünü üstlenmesinden sonra ise adaletin ancak İslam'ın yasalarıyla sağlanacağını söylemişti Sıddık Hoca. Bir kezinde aynı mahallede bir gencin gözleri oyulmuştu. Gencin bıçakla yuvalarından oyularak çıkarılan gözleri sokak köpeklerine yedirilmişti. Aynı sokakta yaşayan insanlardı. Komşusunun gözlerini oyan adam ifadesinde "Ailemi gözlerken yakaladım, cezasını buldu" demişti. Suça kışkırtma unsurunu da göz önünde tutan mahkeme suçluya çok az bir ceza vermişti. Adamla birlikte üfürükçü hoca da suça özendirmek suçlamasıyla gözaltına alınmış, kısa bir süre için o da askeri tutuk evinde kalmıştı. Hocanın tutuklanması çevresinde ününü daha da artırmıştı. Üfürükçü Sıddık Hoca Hasan'ı bebekliğinden beri tanımaktaydı. Hasan'ın büyük ablasının kocası olan eniştesi, hocanın eviyle kapı komşuydu. Ailece hocanın tarikatına bağlıydılar. Hasan'ın eniştesi kendini hocanın kulu sayacak denli bağlıydı hocaya. Malıyla, canıyla, namusuyla tarikata bağlı olduğunu, tarikatın malı olduğunu söylüyordu. Çevresindekiler hocayı Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, namuslarının sözcüsü olarak görmekteydiler. Tarikata bağlı ailelerin doğum, evlilik, ölüm dualarını, aksi giden işlerin ve hastaların iyileşme dualarını o yapıyordu. Müritleri onun yazdığı muskaları taşıyordu boynunda. Hasan'ın doğum duasını da o yapmıştı. Her ne kadar duayla adını kulağına söylemiş ise de, "Bu çocukta uğursuz bir şey var. Uğursuz ruhların etkisinden sıyırmak gerekli" diye eklemişti. Kesilmiş göbek parçasını okuyup üflemiş, sıkı sıkı bir torbaya sarmış, 7 yaşına dek koynunda taşıması gerekli diye uyararak mumladığı ipleriyle Hasan'ın boynuna bağlanmıştı. Boğar gibi sıkmıştı ipleri. Birkaç gün sonra bebeğin boynu morarıp kangrene çevirmek üzereydi ki hocaya yetişmişler, yine o gevşetmişti ipi. Hasan 3 yaşına gelmiş fakat çünkü hiç büyümemişti. Hep mercimek kadar kalmıştı. Doğduğundaki biçimiyle kalmıştı. Yumurtasızdı. Çünkü bir tebit tanesi gibiydi çükü. Hasan'ın çükünün büyümemesini, yumurtasızlığını ailesi, aile namuslarının gizi gibi saklıyordu. Hasan'ın kusurunu mahallede bilen sadece doğuma ebelik yapan komşuları kadın ile doğum duasıyla adına kulağını söyleyen Sıddık Hoca idi. Otsuz, ağaçsız, susuz, ilaçsız, ışıksız, doktorsuz, okulsuz bir mahalleydi. Lağımlarda irileşmiş sineklerin, bebeklerin canlarında beslendiği bir mahalleydi. Yaşlıları kurumuş, kötürümleşmiş bir mahalleydi. Kadınları gece gündüz çalışmaktan iki büklüm, kızlarına gün ışığı yasaklanmış bir mahalleydi. Köpeklerin dişi doğan yavrularının torbalarda toprağa gömüldüğü, dişi ata binip çarşıya inmenin ayıp sayıldığı bir mahalleydi. İnsanların sokaklarda, duvar diplerinde pislediği, biriken bokların toprak evlerin toprak avlularında gömüldüğü bir mahalleydi. Ekmeğin avluda piştiği, tavukların, bebeklerin, ineklerin, köpeklerin avluda birbirine karıştığı bir mahalleydi. Bahar yağmurundan kovalarda, taş kuyularda damla damla biriktirilen suyun yaz boyunca böceğiyle, tortusuyla, kumuyla içildiği bir mahalleydi. Doğanların doğal sayılan ölüm barikatlarını geçip 3-5 yaşlarına ulaşmalarına dek nüfus kayıtlarının yapılmadığı bir mahalleydi. Çocuk felcinin, ishalin, sarılığın, ateşin, menenjitin, kızamığın, tifonun, veremin, öksürüğün, zafiyetin her evden 1-2 bebek alıp gittiği bir mahalleydi. İnsanları yarı aç yarı ölü yaşayan bir mahalleydi. Yarısında yaşamın, yarısında ölümün gezindiği bir mahalleydi. Gece gündüz polisin, askerin göründüğü bir mahalleydi. Belirlenmiş yasaları tanımayan gençleri alınıp götürülmüş, ezilmiş, öldürülmüş bir mahalleydi. Kendi dillerinden başka dil bilmeyen anaların cezaevlerindeki çocuklarıyla bile kendi dilleriyle konuşması yasaklanmış bir mahalleydi. Ağanın alıp sattığı, askerin yönettiği, hocanın şifa dağıttığı bir mahalleydi. Ailesi okuyup üflesin de içindeki şeytanı kovalasın, kusurundan kurtarsın diye zaman zaman üfürükçü hocaya götürüyordu Hasan'ı. Hoca, 7 yaşına dek Tanrı'nın tüm yolların deneyeceğini, cinsiyetsiz şeytan ruhunu Hasan'ın gövdesinden kovmaya çalışacağını söylüyordu. Hasan'ın doğup büyüdüğü evin bir yanı tamirhaneydi. Deponun, kerpiç duvarla ayrılmış bir kesimi tavuk ve güvercin kümesiydi. Toprak zemini yer yer kaba taşlarla örtülmüş bir avlusu vardı evlerinin. Avlunun çevresi bir insan boyu yükseklikteki kerpiç duvarla sokaktan ve komşu evlerden ayrılmıştı. Avluda içinde su biriktiren bir kuyu vardı. Kuyunun içi çimento ile sıvalıydı. Ağzında birbirine çakılan tahta parçalarından yapılmış bir kapak örtülüydü. Kapağın üstünde çocukların kaldıramayacağı büyüklükte bir taş vardı. Dünyanın kuruduğu yaz aylarında bu kuyuda biriktirdikleri suyu kullanıyorlardı. Evin arka yüzündeki tamirhane Hasan'ın eniştesi ve büyük ağabeyine aitti. Derme çatma bir tamirhaneydi. Çatısı tahtalar ve kesilip açılmış teneke parçalarıyla örtülmüştü. Birbirlerinin benzeri kerpiç evlerle evleri birbirinden ayıran daracık sokaklarla kıvrıla kıvrıla genişliyordu mahalle. Kızgın güneşin toprağını kavurup ince çöl kumuna çevirdiği bir mahalleydi. Serçelerinin kanatları sarkmış, bebeklerinin boğazları kurumuş, burun delikleri tozla tıkanmış bir mahalleydi. Hasan 7 yaşına dek avludan mahallenin sokaklarına çok ender çıkmıştı. Gövdesi kusurlu, canı özürlü sayılıyordu. Özürü, kusuru, sürekli alay edilmesinin, dövülmesinin ve her işte çalıştırılmasının nedeniydi. Ürkekti, içine kapalıydı. Dayak yiyeceğini hissedince ağlamaya başlıyordu. Ağlamaya başlaması ise dayağı çubuklaştırıyor, daha da ağırlaştırıyordu. Evde hangi konuda aksi giden bir iş, yanlışlık, zorluk, sinirlilik olsa Hasan dayak yiyordu. Böylesi zamanlarda güvercinliğe saklanıyordu. Saatlerce güvercinlikte, tüneklerin arkasındaki karanlık oyukta büzülüp yatıyordu. Güvercinlikteki oyuğu yuvası gibiydi. Güveni, korunağı, unutkanlığı gibiydi. Sevincini bulduğu çocukluğu gibiydi. Güvercinlerden birisi oluyordu oyuğuna girince. Dünyayı unutuyordu, insanları unutuyordu. Dünyada insan olduğunu unutuyordu. Güvercinlerle konuşuyordu. Çoğu yumurtadan çıktıkları andan beri tanıdığı kuşlardı. Huylarını, tüylerini hem kümesin karanlığından, hem göğün derinlerinden, hem çatı üstlerinden tanıyordu her birinin. Sabahla avluya çıkıyor, akşama dek güvercinlerle oyalanıyordu Hasan. Güvercinler nedeniyle de sık sık dayak yiyordu. Zamansız uçurmasının, zamansız toplamasının, zamansız yem vermesinin cezası dayaktı. Kerkenizin, atmacanın, kedinin kaptığı güvercinin suçlusu da Hasan sayılıyordu. Yumurtadan ölü çıkmış yavrunun suçlusu da Hasan sayılıyordu. Başka kuşçuların kuşlarına katılıp başka kuşçuların kümesine çekilen güvercin olursa yine Hasan'dı dayak yiyen. Zaman zaman büyük ağabeyi yeni bir güvercin getiriyor, kanatlarını yolup güvercinliğe bırakıyordu. Zaman zaman eşleştirmek istediği bir çift güvercini sandık altına kapatıp üstünü taşla ağırlaştırıyordu. Hasan her gün her saat milim milim kanat teleklerinin uzamasını bekliyordu yeni kuşların. Sandığa ayrılmış kuşları dövüşü bırakıp eşleşecekleri saate dek sandığın deliklerinden seyrediyordu. Zaman zaman bir çift güvercini alıp gidiyordu ağabeyi. Hasan günlerce gökyüzünden yolunu bekliyordu götürülen güvercinlerin. Güvercinler içinde en çok karayı seviyordu Hasan. Ona göre kuşların kralı karaydı, simsiyahtı. Tek tüyü, tek teleği yoktu siyah olmayan. Gövdesindeki tek değişik renk, ateş damlasını andıran kırmızı göz bebekleri ve keklik ayağını andıran ayaklarıydı. Hasan'ın karaya tutkusunda gizli bir güç vardı. Merakın, erişilmezliğin, teslim olmazlığın, başkaldırı duygusunun, evcilleşmezliğin yoğurduğu gizli bir güçtü bu. Diğerlerinden farklıydı kara güvercin. Bakışıyla, duruşuyla, uçuşuyla farklıydı. Ürküşüyle, konuşuşuyla, yitişiyle farklıydı. Takla vuruşlarıyla, güvensizliğiyle, eş tutuşuyla farklıydı. Kümesin yavrudan yetişmiş kuşlarından biri değildi. Yetişkin alınıp kanatları yolunarak kümese alıştırılmış kuşlardan da değildi. Ardına kuş salınmış, kümese çekilmiş, tuzakta yakalanmış kuşlardan da değildi. Kendisi çıkıp gelmişti. Gelişinin ilk günlerinde sadece kısa süreler evin damında konaklamış, akşam karanlığından önce gidip gitmişti. Sonra daha uzun süreler konaklar olmuştu. Geceleri gitmemeye karar verdiğinde iki gün boyunca evle tamirhanenin damında gide gele avluyu gözetlemişti. Hasan bir türlü indirememişti onu avluya. Kümesten dişi kuşlar, erkek kuşlar çıkarmıştı sırayla. Cinsiyetini anlamaya, o yanıyla çekmeye çalışmıştı kümese. Yem serpmiş, su koymuştu.
açlığıyla, susuzluğuyla çekmeye çalışmıştı. Bir köşeye sinip saatlerce beklemişti inmesini. İnecek gibi baksa da, inecekmiş gibi kıpırdansa da inmemişti avluya. 2 gün sonra o da çok kısa bir süre için inmişti. İnmiş ve yem bile yemeden yine dama dönmüştü. Akşamüstü güneş alevinin dindiği saatlerde Hasan kümese girip çifter çifter çıkarıyordu kuşları. Kuşların karınlarını avuçları içinde tutup ayaklarını işaret ve orta parmağı arasında sıkıştırıyor, kümesin kerpiç damı üstüne çıkıyordu. Kuşların gagalarını hafifçe öper gibi ağzına alıp tükrüklüyor, birbiri ardına göğe fırlatıyordu. Göğe her çıkan kuş evin çevresinde daireler çizerek uçmaya başlıyordu. Hasan'ın fırlattığı kuşlar döne döne yükseliyorlardı. Göğe yükselen her kuş da biraz da Hasan da uçup yükselen. Kuşları uçurduğu saatte çoğunlukla kara da kendiliğinden uçup göğe yükseliyordu. Kalkmayacak olsa Hasan ıslığıyla dama fırlattığı toprak parçalarıyla kaldırıyordu onu. Avluya yem serpene dek gökte dönüyordu kuşlar. Hasan yem serpince ilkin çatıya, oradan kümes damının üstüne, oradan avluya iniyordu güvercinler. En geç inen karaydı. Uzun süre bekliyordu çatıda. Kimseye yaklaşmayan, yanına kimsenin sokulamadığı bir kuştu kara güvercin. Kümese bir o girmiyordu. Evin kuşuydu fakat kümesin kuşu değildi. Evcildi fakat insan elinde tutulmamış bir kuştu. Kümese kapatılmamış, kanadı çekilmemiş, gagası tükrüklenmemiş bir kuştu. Rengiyle, taklasıyla evcilleşen kuşlar sülalesinden bir kuştu fakat huylarıyla yabani bir kuştu. Ruhunda yabani güvercinlerin evcil güvercinlerle sevişip yarıştığı derinliğine erişilmez bir gökyüzü taşıyordu. Geceleri diğer kuşlar gibi kümese girmiyordu. Tüneyini, yuvasını kümeste seçmiyordu. Geceyi evin ya da tamirhanenin çatısında geçiriyordu. Hem Hasan'ın kuşuydu hem değildi. Bir kez olsun kümese sokabilse, tutup avucunda çevirebilse, kanatlarını açıp karnına, kanat atlarına üfleyebilse, gagasını çekip boynunun gücünden, kıpırtısından cinsiyetini öğrenebilse, bir kez olsun göğe fırlatabilse rahatlayacaktı Hasan. Kara güvercin uçuştan dönen kuşların tümü indikten sonra iniyordu avluya. Baskına inmiş gibi iniyordu. Kaçmaya hazır bir hızlılıkta yemleniyor ve hemen çatıya kalkıyordu. Kümesin kapısına dahi yaklaşmıyordu. Avluya, kümes damına konmayan inen tek kuş oydu. Onu yakalayabilmek için birçok kez avluda tuzak kurmuştu Hasan. At kuyruğundan kement yapmış, elek altına yem koyup eleğe bağladığı iple günlerce pusuya yatmış fakat yakalayamamıştı. Böylesi zamanlarda kara ne kümese yaklaşmıştı ne eleğe. Aç kalmayı yeğleyip avluya da inmemişti. Kendine tuzak kurduğu günlerde sanki küsüyordu Hasan'a. Kendisi için kurulmuş tuzağa düşen diğer kuşları seyrediyordu çatıdan. Karanın güvenini yitirmesi Hasan'ı da yaralıyordu. Sonra Hasan da vazgeçmişti tuzak kurmaktan. Karanın huyunu, yabani kanını, uzaktan dostluğunu kabullenmişti. Karaya olan sahipliğinin sınırlarını kara belirliyordu. Evcilliğinin ölçüsünü karanın kendi çizdiği ölçüleri içinde kabullenmişti Hasan. Karayı onun kendisinde saklı tuttuğu özgürlüğüyle sahiplenmişti. Kuşkularıyla, ürküşleriyle sahiplenmişti. Yavruya, yumurtaya, kümes yuvasına, ısmarlama eşe gelmez huylarıyla sahiplenmişti. Zaman zaman uçup gidiyor, günlerce gitip dönmüyordu. Günler sonra dövüşlerden dönmüş gibi aç, yorgun dönüyordu. Çatıya inip bir gözü gökte, bir gözü avluda, başını bir o yana, bir bu yana çevirip duruyordu. Böyle günlerde kümesin kuşlarına da şans doğuyordu. Diğerlerini görmeden kara avluya inmediği için Hasan hemen kümesi açıyor, zamanlı zamansız yemliyordu kuşları. Avluya inerken herkesin de iki takla dönüyordu kara. Taklasını çiftleyemese inemiyordu avluya. Tekrar çatıya dönüyordu. Onun taklaları Hasan'ın yüreğinde de küt küt vuruyordu. Ters taklasında kafa üstü inip ölebilir diye kara için çaput seriyordu avluya. Uçuşu da diğer kuşlardan değişikti karanın. Dik, sivri bir uçuştu. Göze görünmez olana dek yükseliyordu. Yitip gidiyordu gökyüzünün derinlerinde. Hiçbir güvercin onunla onca yüksekliğe gelemiyordu. Karanın gökte düşmanları kara kargalardı. O göğe çıkınca mahallenin tüm kargaları huysuzlanıyordu. Uzun süre kovalıyorlardı peşi sıra. Uçuşu, taklalarıyla kesildiği anlarda Hasan nefes almadan seyrediyordu onu. Ancak takla vurduğu anlarda kargalar yetişebiliyordu karaya. Fakat pikeleriyle, dik sivri uçuşuyla herkesin de sıyrılıyordu kara. Hasan, kara ile kara kargalar arasında nice amansız kovalamaca izlemişti. Kargalar kuşunu kovalarken yüreği ağzında bir o yana bir bu yana koşuyordu. Çatıya çıktığı, çatıdan düştüğü, dayak yediği, sokakta koştuğu, sapan çekip taş attığı günler olmuştu. Yüksekliğin bir noktasından sonra karayı izleyemiyordu kargalar. Göğün derinlerine çıkamıyorlardı onunla. Şahinler, kerkenezler, atmacalar gibi diğer kuşlara saldırmıyordu kargalar.